beyler, ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz. Ben Medrenere. Bu bölümde konuğum Ferman Akgül. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır. Bu bölümde de Ferman Akgül'ün ayağını kaydıran şarkıları hikayeleriyle öğreneceğiz. Hoş geldin Ferman.
Hoş bulduk Eren'im, hoş bulduk.
Ne var ne yok.
Ya iyi.
Ne var ne yok. Çok pis bir soru bu dönemde ya.
Evet, çok şey yok. Yani hani yayından önce de böyle birazcık başlamıştık sohbete.
Evet.
Çok şey düşünüyoruz bu ara. Çünkü hayatımızdaki çok şey değişti ve eksikliğini hissettiğimiz durumların yerine yenisini, tabii insan olduğumuz için, duramadığımız için, tabii ki bir yerden eksilen şeyi hemen başka bir şeyle nasıl doldururuz diye düşünmenin peşindeyiz. Ama en azından diyorum, aslında en fazlasından sağlıklı olduğumuz için şanslıyız. Hani zor zamanlar, evet, geçirenlere her seferinde böyle konuşmalar başlangıcında selam, saygı ve sabır diliyorum.
Bir süre daha bu hayatımızın bir parçası olacak gibi gözüküyor.
Yani öyle gözüküyor. Hepimiz de aynı, yani birazcık da paranoya olmuş durumdayız. Aslında bu durum beni rahatsız da etmeye başladı. Zaten takıntılı bir adamdım. Bir de böyle bir durumda, yani yani ister istemez artık hayat da açıldığı için doğal olarak temas da, ya temas etmesen bile görüşüyorsun birileriyle. Eve usta geliyor, gidiyor, şu oluyor ve her dikkat etsem de yine de kafama hep takılıyor. Bir saatimi bunu düşünerek geçiriyorum ve bu durum gerçekten de rahatsız edici bir hal aldı. Ne diyeyim, hani bir şarkı falan yazayım bari bunun üstüne, ona gidecek bu iş.
Bu ara yazdınız da zaten bir şarkı, hatta yayınladınız da.
Yayınladık onu, biz aslında albümde yayınlayacaktık. O şarkıyı uzun zaman önce yazmıştık. Fakat
zoru
yani bu dönemde bir şey paylaşmak istedik ve bu açıkçası şarkı albüm için hayal ettiğimiz konseptin de biraz dışındaydı. O yüzden
farklı bir manga şarkısı.
Evet, farklı, daha klasik balat, klasik bir rock baladı gibi. O yüzden biz yeni albümde, çünkü sound olarak yine elektronik ve rap'i fazlasıyla kullanacağımız için bu onun dışında olacaktı ve kara kara da düşünüyorduk aslında ne yapacağız bu parçayı diye. Hatta bir parçamız daha var, o da böyle türkü. Türkü besteledik yani. Büyük dedemin bir şiirini besteledik. Galiba onu da albümün dışında paylaşacağız. En azından şimdiki yayınlayacağız. Şimdiki konuşmalarımız böyle. Çünkü albüm için böyle yine işte animasyonlar hazırlanıyor. Yeni bir dünya yaratıyoruz. O yüzden şarkılar da daha böyle sağımsal olarak bütünlüğü olan şarkılar olacak.
Bir tarih var mı? Hem bu şarkı için bahsettiğin hem de albüm için her şeyi nasıl değiştirdi bu süreç? Özellikle albüm kısmında.
Yani şunu çok, şöyle bir mesela etkisi oldu somut olarak. Biz Zorlu Caz Festivali'nde sahne alacaktık ve orada Tulu Tırpan'la birlikte bir senfoni hazırlığı içerisindeydik. İsmi de Antroposenfoni'ydi. Çünkü bizim albüm konseptine verdiğimiz isim Antroposen'di ve hemen ondan sonra da Antroposenfoni çıkacaktı. Yani biz doğal olarak bu sıralar albümü çoktan vermiştik. Senfoni kısmına geçmiştik. Fakat bu süreç tabii her şeyi, bütün konsantrasyonu da birazcık dağıttı. Bir önce ben kendi adıma birazcık fazlasıyla böyle şarkı, melodi üretmeye başladım. Bu bence hani beynimin yarattığı bir panik durumuydu. biraz dağınıktı.
Acil durumda camı kırınız,
evet,
olmuş.
Aynen öyle. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Şimdi tabii toparlamaya başlıyorum. Şu da enteresan oldu. Hani her şey üst üste geldi. Antroposen ismi işte dünyanın, biz dünyaya verdiğimiz kalıcı, geri döndürülemez zararlardan dolayı işte bilim adamlarının tartışmaya başladığı bir isim. Yani yeni çağa verilecek olan isim. Daha kabul görmüş değil ama sıklıkla işte bunun etrafında da sanat akımları gelişmeye başladı. Evet, dile getiriliyor. Yani insan çağı. Biz bu konseptin üzerine bir film yazmıştık. Bunun 16 dakikalık animasyonuna başladık ki şu anda devam ediyoruz. Bizim yarattığımız dünyada...
Bayağı kapsamlı bir şey geliyor o zaman.
Evet, çok eğlenceli, çok... Yani biz bir filmin aslında lansmanını yapacaktık o konserde. Bir kısa filmin lansmanını yapacaktık. Albümü ve senfoniyi de onun üzerine oturtuyorduk. Fakat işin enteresan yanı, bizim filmde işte maskeler, bir maskeli bir dünya, işte bizim maskotumuzun maskeli çizimleri, eskizleri. Şimdi bunun üstüne denk düşünce paylaşamadık da, yani çünkü abes de oluyor. Hani hemen bu duruma bir şey mi yapıştırıyorsun gibi oluyor. İçini anlatamayabilirsin o durumda. İçi boşalabilir. Biraz bekledik o yüzden. Tabii şey yani hani biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Birçok bilim kurgu filmi, birçok roman zaten böyle bir dünya öngörüyor.
Bin kere işlediği bir konu.
Bin kere işlediği bir konu. Eninde sonunda bu başımıza gelecekti. Bizim sadece tam onun hazırlığındayken bunun bir anda oluyor olması bizim için enteresan bir anı oldu diyeyim yani.
Post pandemi işi diye anılacak. Çok enteresan.
Evet. Yani... bilemiyorum.
Kulağa garip geliyor.
Garip geliyor. Şimdi sen söyleyince bir 5 saniye hakikaten garip geliyor kulağa ya.
Yani sonu iyi olsun diyeceğim ama dünyanın sonu da çok iyiye göz kırpmıyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ben çok pesimistim o konularda ama.
Yani ben çok optimistim aslında. Hala onu korumaya çalışıyorum ama şunu gerçekliği de artık galiba yani bize bir şey olmaz artık lügatımızdan çıktı ve çıkmak zorunda. Sanki bence biz biraz öyle yaşadık. Yani biz evrenin en üstün ırklarıyız. Bize gerçekten oluyor işte. Yani bir yandan şey çok garip gelmeye başladı zaten. Ütopik olarak çok da uzatmayayım ama yani Mars'a yaşam kurmaya çalışırken şeyi yenemiyoruz. Koronavirüsü yenemiyoruz. Hani hakikaten.
Ve orada başımıza ne geleceği belli değil.
Ya orada başımıza ne geleceği belli değil. Ya da gerçekten umudu yüzyıllar önce kesti bilim adamları ki o yüzden hani çalışmalar Ay, Mars bir şekilde hızlandı gidiyor yani. Hani Erich von Däniken vardı ya bir aralar hayatımıza, tanrıların arabaları.
Evet evet.
Hep sonradan hep yani işte hep uydurmacı olduğu söylendi şu bu. Ben yine de çok severdim okumayı. Hoşuma giderdi yani bir bilim kurgu kitabı gibi. En söylediği en mantıklı şeylerden biri de hani biz gerçekten bu dünyadaki problemleri çözmeden ilerisini düşünerek ne yaptığımızı anlayamıyorum gibi cümlesi vardı. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Yani çözeceğimiz çok fazla dert var. Tabii bu pandemi de birçok derdin de üstünü kapatıyor. Benim en çok endişe duyduğum da bu aslında. Pandemi olmadığı zaman da birçok insan hayatını kaybediyordu ve çok ciddi zorluklar çekiyordu. Onun da üstünü kapatmadan bir hemen dünyaya bir göz gezdirmekte fayda var.
Tek farkı sanırım eş zamanlı olmuyordu yani. Herkesin aynı anda hastaneye düşmek gibi bir derdi yoktu. O evet. Yüzden de göz ardı ediliyordu. Evet. Göze batmasının en büyük sebebi de bu gibi geliyor.
Evet, evet. Kesinlikle öyle abi.
Neyse abi ya, geçmişe gidip birazcık şu konulardan kurtulalım. Geleceği şu an için yapabileceğimiz bir şey yok.
Yeni kahve muhabbetimiz bu oldu artık. ilk buluşmada hep politika, siyaset konuşulurdu. Şimdi bu konuşuluyor. Yarım saat yapacak şey.
Ya bir türlü o şeyden, döngüden kurtulamıyoruz.
Yok ya, futbol, siyaset, politikadan önce artık bu konuşuluyor. Değişti yani.
O zaman biraz müzik konuşalım abi. Boş ver. Şimdilik.
Evet. Her zaman en az konuşulanı biz bugün daha çok konuşacağız. Seninle her zaman yaptığımız gibi tabii ki.
Evet abi ya, ben radyo zamanı çok istemiştim seni konuk almak, bir türlü denk getirememiştik. Bugüne kısmetmiş ki nereden baksan evet 13 yıl sonrasına denk geliyor.
Ya.
2007'de yapıyormuşum ben bu radyo programını ya.
Ya işte 13 sene.
Rock FM'in hatta K-Rock olduğu zamanlar yani.
K-Rock olduğu zamanlar. Güzel. Fena. Güzel.
Yaşlandığını hissetmek noktasındayım.
Yani yaş tabii, yaşlanıyoruz ama bir yandan da böyle senin gibi işini gerçekten aşkla yapan arkadaşlarımızın, dostlarımızın devam ettiğini görmek, kendimizin devam ettiğini görmek, bizim etrafımızdaki o aynen. Grupların devam ettiğini görmek güzel. Mekanlar kapanıyor ama bizler, mekanlar, dergiler kapanıyor ama Allah'tan bizler ayakta durmaya bir şekilde çabalıyoruz hep birlikte yani.
Listenin başında ne var? İlk ayak kaydıran şarkın ne olacak?
Tabii ki bütün her şeyi benim için değiştiren Aşık Veysel. Çünkü hem Aşık Veysel aslında hem de büyük büyük dedem Aziz Üstün, Aşık Veysel'in saz arkadaşı, çok yakın arkadaşı.
Muhteşem. Bana müziği... Bak bilmiyordum bunu.
Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben TRT'de yaptığım programa kadar... Bir şekilde biliyordum ama çok da fazla bilmiyordum. Kendime de kızdım hatta yani. Sonra işte Sivas'a, Şarkışlı'ya daha çok gidip geldim. Ve hala öğrenmeye çalışıyorum ki onun türkülerini bir gün derleyeceğim. Onun çalışmalarına başladım. Çok dağınık. Ama Türkiye'de zaten her şey çok arşivsel olarak çok dağınık. Yani sadece bırak benim büyük büyük dedemi. Nice bilinen çok meşhur ozanların arşivleri çok dağınık. İşte bu sıralar Yunus'la ilgili biraz araştırma yapıyorum. Orada bile böyle acayip bir boşluk var. Neyse yani bizim evde tabii Veysel'in ve dedemin türküleri eksik olmazdı. yani saz eksik olmazdı. O yüzden bana müziği kulağıma yer eden, herhalde müzisyen olmamı ilk tetikleyen bu türkülerdir. O yüzden mesela bir Aşık Veysel Kara Toprak diyeceğim ki Kara Toprak'ın daha sonra Manga'ya da etkisi çok büyük. Çünkü bizim 2001'de ilk Türkçe cover'ımız, bir yarışma için yaptığımız cover Kara Toprak'tı. Ve biz Veysel'in kasetlerini stüdyoda dinleyerek coverladık Kara Toprak'a. Ardından onun altyapısı o kadar hoşumuza gitti ve çok unik geliyordu bize. Onu evirip çevirip Dursun Zaman haline getirdik. Ya. Evet. O yüzden Veysel önemlidir.
Ozan ve Aşık geleneği, hani Ozanlar falan o kadar enteresan ki, hani Aşık Veysel'in de köy enstitülerinde saz hocalığı yaptığını bilmek mesela bugüne dönüp bakınca kahrediyor beni yani. Hani
evet, evet.
Nasıl bir eğitim noktasından nereye evrilmiş işi görmek falan çok çok enteresan.
Evet, evet. Yani onlar
müthiş
bizim...
Müthiş eserleri var. Yani şarkı bile diyemiyorum yani hani ayak kayran eserlerden biridir herhalde.
Tabii tabii, yani öyle bir de düşünürsen bizim yani biz şimdi turluyoruz. Tur grubu izliyoruz kendimize. Yani o, onlar ilk onu yapanlar ki yürüyerek yapıyorlar.
Evet.
Köyden köye, işte kentten kente uzun yolculuklar. Yani hepsini yürüyerek yapmasalar da zor, ki Veysel için daha da zor. En çok çok şey, enteresan hikayeler. Şimdi de yeni kızı vefat etti. Allah rahmet eylesin tekrar. Onunla bir röportaj yapmıştım. O çok güzel şeyler anlatmıştı. Bir şey yapıyorum bu aralar, bir türkülere, Anadolu'ya tekrardan bir girdim. Hem programım tekrar başlıyor TRT Müzik'teki.
Ama tekrar başlayacak.
Tekrar başlayacak. O yüzden böyle birkaç tane proje var. Türkülerle daha haşır neşir olacağım. Bak yaşlan, bu da mı yaşlanmaktan lan acaba? Yani köklere dönüyoruz. Evet, güzel ama dur biraz ilerleyelim.
Aşık Veysel çok... Enteresan bir başlangıç. Peki Aşık Veysel'in ardından müzik olarak yine o köklerdeki etki devam mı etti, yoksa böyle keskin bir değişim durumu söz konusu mu?
Şöyle oldu. Tabii hep eş, dost, akraba etkiliyor seni. Dayım.
Klasik.
Tabii hani dayım, selam olsun ona da. O bir yandan hem saz çalar hem türkü söylerdi, ama bir yandan da çok güzel bir kaset arşivi var. İşte Duran Duranlar vardı mesela. O yüzden ben o işte olduğu zaman ya da okulda mı hatırlayamıyorum. Onun böyle dolaplarını karıştırırdım. Ve o dolapların içinde böyle kasetleri alırdım. Dinlerdim. Araklardım belki de. Geri koyardım. Bilmiyorum. Duran Duran'ın, bunu hep düşündüm ama bir türlü o hangi albümdü bulamıyorum Eren ya. Yani o dönem ki bir albümü beni çok etkiledi. Onu kapaklarına bakıyorum. Çünkü hayal meyve hatırladığım için hiç bulamıyorum ama... Hani daha günümüze yakın bir parça söyleyebilirsem, Duran Duran'dan bir şey es geçmemek adına, Out of My Mind çok sevdiğim bir parçası. Bana hem geçmişi
çok
hatırlatıyor.
Çok acayip bir şarkı ama yakın dönemi, ama aslında tabii hani bizim kuşağı da düşünürsen tab ortasında da kalabilirdi.
Belki.
Bende de bu arada Wild Boys diye bir şarkıları vardı. Bizim evde de kaseti vardı. Ben de daha okuma yazma bilmezken hani dinlediğim şarkılardan birisidir. Ve What Boys What Boys diye evin içinde dolaşırmışım. Hala annem anlatır ara sıra.
Yani bu arada seneden bile emin değilim. 91'ler mi, 92'ler mi, belki daha mı? Yani hiç şey yapamıyorum. Hangi sene olduğunu da tam kestiremiyorum. Ama net olarak hatırladığım, Duran Duran beni Batı müziğiyle tanıştırdı. Yani bir anda başka melodilerin kafama girmeye başlaması Duran Duran'la birlikte oldu. Ondan sonra işte yabancı pop'a, yabancı rock'a merak salmaya başladım ki arkasından da, yani benim liste çok garip olacak. Farklı farklı gidiyor. Yani öyle
zaten
yani.
Zaten Aşık Veysel ve Duran Duran.
Evet, çok. Çok... Hakikaten öyle. Mesela ondan sonra
garip başlangıç oldu.
Madonna giriyor hayatıma.
Hayda.
Ya tabii. La Isla Bonita. Ne True Blue albümü. True Blue albümü.
True Blue. Olmuştu.
Evet.
Evet. Ve 86 olması lazım albümün çıkış tarihi de.
Ha bak, tabii 86 da acaba Türkiye'ye ne zaman geldi? Tabii öyle sorular da var o zaman hayatımızda.
Evet evet.
ya kaç sene rötarla geliyordu ki? Tabii yani filmler yani, bile hani, öyle geliyordu.
Abilerden, ablalardan takip. Tabii filmler de öyleydi.
Demek ki bence 90-91 herhalde. Duran Duran da öyle 90-91. Bir de müzik, şimdi geçmişe yolculuk yaptığın zaman bunu çok seviyorum. Şarkılarla mekan ilişkisi o kadar güçlü ki, yani müzik sana o mekanı direkt
hatırlatıyor
her şeyiyle. Yani Duran Duran'ın ilk bulduğum anı net hatırlıyorum. Yani o kanepeyi, odayı, kapağı hatırlayamasam da o anı çok net hatırlıyorum. Yani kanepenin şeklini, süngerini. Madonna, tabii Madonna, La Isla Bonita'da okula gitmeden önce mutlaka kasete koyup dinlediğim şarkıydı. O anları da, o evi de, o zamanki evimizi de hatırlıyorum. Çankaya'da, Yıldız'da, Ankara'daki evimizdi. Her gün okula gitmeden önce La Isla Bonita'yı bir koyup dinleyip okula gidiyordum. Tabii bu alışkanlığım benim şöyle şeylere de evrildi. Yani üniversitedeyken de canımın sıkkın olduğu zamanlar her sabah Kemal Sunal'ın bir tane filmini izleyip çıkardım evden. Okula gitmeden önce.
Güzel motivasyonmuş ha.
Tabii.
Peki okul şey mi? İlkokulun sonları falan gibi
tabii.
Mi? Ne zamana denk geliyor?
Tabii ilkokulun. Ya,
ilkokul.
Yani 79 doğumluyum. 90 desek Madonna'yı dinlemiş olmam. 11 yaşında. Evet. Tabii 5 yani ilkokulun sonları, ilkokul 5'tir büyük bir ihtimalle.
Var mıydı peki o dönem böyle okul arkadaşların arasında, çünkü geçen Can Temiz'le muhabbetini yaptık ve 5 yaşında abim sayesinde metalle tanışınca ilkokulda deli muamelesi görüyordum yani hani ne dinliyor la bu falan diye bir herkes şey yapıyordu.
Yok, ilkokulda ben metale
böyle
daha bulaşmamıştım.
Müzik muhabbetleri döner miydi okulda? Yoksa tamamen bu senin kendi içinde evden, hani evin içinde ve eve gidiş, evden okula gidişlerinde eşlik eden bir şey miydi hiç? Anımsıyor musun?
Yani müzik muhabbetini hiç hatırlamıyorum, yanılır mısın okulda? Var mıydı, yok muydu? Yok, hiç. Arkadaş muhabbetini şöyle hatırlamıyorum ilkokulda. Lisede daha çok
müzik, dönmeye başlıyor.
Müzik muhabbeti olmaya başladı. Şimdi Madonna'dan sonra da orada bir boşluk var. Yani bir hayatıma Roxette'in girmesi var.
O liste acayip.
Tabii liste inanılmaz ya. Kafa çok karışık yani. Tabii. The Look, yani She's Got The Look. Bunu da dinlediğim anı net hatırlıyorum ve ondan bir sonraki evimiz olduğunu biliyorum. Ondan bir sonraki evimizin salonunda bir akrabam getirip bak sana bir şey dinleteceğim diye teyp çaları koyuyor ve bir dakika diyorum, burada bir şey var, gitar sesi var. Bir şey, ya Duran Duran'da da var ama oradaki Roxette'deki daha başka geliyor. Ve bu ne deyip işte bu bir pop rock, şudur budur. O zaman ne tabii isimler koyuyorduk onu bilmiyorum ama. Sonuçta
genelde hepsine pop denilip geçiriyordu galiba akışa.
Evet, büyük bir ihtimalle. Ama işte bir gitarla tanıştığımı, daha doğrusu gitar sesini sevmeye başladığımı onunla hatırlıyorum. Ondan sonra bir rock müzik hayranlığı başlayacak da bak orada çok büyük bir kafa karışıklığı var. Şimdi hazır ol. New Kids on the Block.
Abi bu nasıl bir geçiş?
Onun Step by Step de en baba şarkı. Kasetin ismi o muydu şimdi? Neyse. Orada
New Kids on the Block, hiçbir fikrim yok abi. Hiç dinlemedim ya. Yani hani dinledim kliplerini vesairesi de, hani böyle bir denk geldim mutlaka da, böyle oturup tek bir albümünü baştan sona.
Ben büyük hayranıydım ya.
Hadi ya.
Babamdan öyle bir azar işitmiştim ki ama. Bu ne oğlum demişti. Bu müziği niye dinliyorsun lan demişti yani. Onu da hiç unutmuyorum. Yani. ama ya bunlar bence aslında bu zaman yaptığımız müzikte benim payıma düşen kısmın hep bir altyapısı. Yani bize hep sorarlardı ya, yani niye rap, niye elektronik, niye rock, Anadolu ezgileri nereden geliyor? Bunlar hep ya o kafa karışıklığı diyelim ya da o çok yönlü dinleme zevki. Yani seviyordum bir şekilde. Demek ki o zamandan bunun altyapısını yapmaya başlamışım herhalde. Şimdi
bu şarkıların arasında bir zaman dilimi olarak yani ne kadar fark ediyor? Yani mesela Roxette'le New Kids on the Block arasında ne kadar bir zaman dilimi var fark olarak? Veya ne bileyim, Madonna'dan Roxette'e geçişte nasıl çok arka arkaya gelen bir süreç mi? Yoksa hani böyle bir yayılma ve her seferinde aha bu ne tadında bir dönüm noktası mı?
Galiba bir dönem işte. Madonna'yı bir dönem çok dinleyip sonra bir Roxette çok dinleme. Arada bir New Kids tokatı. Bu neymiş ya, böyle bir şey varmış falan. Step by step dırırırın. Bir kere İstanbul'da bir karaoke barda bunu söylemiştim, itiraf edeceğim.
Hadi canım.
Evet. Hatta kimlerle söylediğimi belki yıllar sonra itiraf ederim. Onu şimdi söylemeyeceğim.
Tamam.
Tabii. Yoksa rock dünyası yıkılır.
Çünkü efsane bir kadro olması lazım. Yani tabii, yoksa tabii. Söylerdin yani hani.
Tabii aynen. Şimdi New Kids, ha bir de Beatles var. Şimdi o dönemde bir de Beatles var. Çünkü şimdi Beatles aslında bir şeyleri toparlamaya başlıyor diyelim. Yani o New Kids durumunu, dur oğlum ne yapıyorsun? Bir
kendine gel.
Kendine gel diyor yani. O da teyzemlerden. Onlar o dönem Arabistan'da çalışıyordu eniştem. Acaba oradan mı getiriyordu? Bak şimdi kendi kendime de soruyorum. İşte Beatles plakları, kasetleri. Ve ben de orada en çok yer eden şarkılardan birisi de Back in the USSR.
Çok güzel şarkıları evet. Ya. Şey White albümden de.
Evet yani.
The Beatles diye geçiyor aynı zamanda da. Şey Metallica'nın nasıl Black albümü varsa aynen Beatles'ın öyle. Da White albümü olmuştu bu.
O çok yer etmiştir. Kuzenlerle birlikte teyzemin çocuklarıyla çok dinlerdik ve ondan sonra işte iş birazcık daha enteresan hale gelmeye başlıyor Beatles'tan sonra.
Peki Back in the USSR harici böyle sevdiğin Beatles şarkıları ya da hani girdiğinde ya evet ya bu da çok hani en fazla bu ama bunlar da yatsınamaz gibi bir durum var mı?
Yani birçok şarkısı ya. Şu, bak özellikle şu Yesterday filmini.
Yeni izledim hatta ya.
Ya evet onu izledikten sonra şunu dedik ya eşimle birlikte izledik. Ya biz bütün şarkıları nasıl biliyormuşuz yani. Hepsi de ne kadar büyük hitlermiş. Böyle bir durduk tekrar bir işte çocuklara bir Yellow Submarine falan dinletmeye başladık. Mesela onların en çok sevdiği şarkı o oldu.
Melodisel olarak evet yakalamış olabilir onları. Ben mesela Eleanor Rigby ve Helter Skelter çok sevdiğim şarkılarıdır Beatles'ın.
Tekrardan bir baştan sona aslında dinlemek lazım. Bak aslında yarın öbür gün bir tekrar bir Beatles kronolojisi yapmakta fayda var ya.
Ben de filmden sonra tekrar bir dalmıştım yani. Çok da böyle yani ıska geçtiğim gruplardandır The Beatles. Hayatımda müthiş yer tuttu. Ayağımı hani kaydırdığını söyleyebileceğim bir şarkısı yok belki ama hep de böyle saygıyla evet çok güzel işleri var, çok güzel şarkıları var falan deyip baktığım evet. Bir grupta ama böyle Yesterday ile birazcık daha o yeniden bir külliyatına girme isteği doğdu bende de.
Evet bir de onların bir kayıp albümü var. Yani kayıp değil de bir psychedelic ağırlıklı bir albümleri var. Onu biz yıllar sonra dinlemiştik. Bizim Yağmur galiba dinletmişti. Onu bulursan bir dinle. O çok enteresan bir iş.
Hatırlıyor musun albümün adını?
Yok hatırlamıyorum. Bakmam ismi hafızam o kadar kötü ki.
Sonra gönderirsin o zaman.
Evet aynen.
Peki dur Yesterday demişken aklıma geldi. Bir sabah uyandım ve manga yok tarihte.
Ha. Ne oluyor dedim.
Yine müzik yapmaya başlar mıydın yoksa hani spoiler da vermeyelim şimdi filme dair ama çok daha farklı bir hayat mı sürmüş olurdun?
Ya bilemedim ki bak ne kadar zormuş şimdi öyle düşününce filmdeki karakteri ama kendi grubumu onu düşünemem de başka bir grup olmasaydı da ne yapardım o çocuğunki gibi davranır mıydım bilemiyorum çok zor soru yani ne bileyim atıyorum Metallica düşünsene yok. Ve sen Metallica parçalarını biliyorsun. Yani şeytan bir dürtmez mi? Yap şu şarkıları kaydet diye. Bilemiyorum çok.
Dürter tabii.
Çok zor bir soru yani. Dur spoiler vermeyelim filmi izlemeyenler izlesinler.
Evet evet ya ben de o yüzden böyle tam aklıma bir şey geliyor bir yutkunuyorum.
Evet.
Beatles'tan sonra.
Beatles'tan sonra Metallica. Demişken Metallica. Yani Metallica ile ilgili şöyle bir durum vardı. Bizim zamanımızda. Nedense saçma bir tartışmamız vardı. Metalci misin, Metallica'cı mısın? Yani Ankara'da bizde böyle bir soru vardı. Bilmiyorum sizin o taraflar. Sen Bursa'daydın değil mi o zamanlar?
Ben Bursa'daydım ama metal tayfamız içinde Metallica'cı mısın, Megadeth'ci misin vardı abi bizde.
Ha yani tamam sizinki daha mantıklıymış. ama bizimki çok saçma. Yani metalci misin? Yani Metallica'yı metalden görmezmişiz. O derece densizmişiz yani.
Kaç senesi olabilir abi yani hani zaten hani 91'de Black Album çıkıyor. Ondan sonra hani Metallica ile ilgili şey başlıyor. Fırtına kopmaya başlıyor.
Ya işte biz herhalde şimdi Slayer'a geleceğim de Slayer'ı ilk yani Rain in Blood'ı ne zaman dinlediğimi şey yapamıyorum, kestiremiyorum. O dönem birazcık şu anda karışık ama çok net hatırlıyorum işte asitçi misin, punkçı mısın, metalci misin, Bir de Metallica'cımız. Niye vardı bizim hayatımız? Ya da bizim Dikmen Keklik Pınarı'na vardı öyle saçma bir soru bilmiyorum yani. Misket oynarken bunu tartışıyorduk.
Yani. Yok yok abi, yani benzer muhabbetlerin döndüğünü duydum. Yani hani Ankara özelinde olmama ihtimali yüksek ama ben denk gelmedim. Çünkü etrafımızda ister istemez hani o şeyi buluyorsun ya, hani siyah tişörtler birbirini çekiyor ya.
Tabii tabii aynen.
Ve direkt hani ondan sonra kendi içinde metal muhabbeti dönmeye başlıyor vesaire. Tabii. Ben mesela en çok şeyi işte boy bandlerle metal kavgası verdiğim dönemler vardı.
He.
Ki sonra bu kavgayı verdiğim arkadaşım bizim grubun gitaristi olmuştu. Hani
Allah Allah.
Ne biçim herifler ya, bunlar uzun saçlı adam mı olur falan diyordu bana. Bu da çocuğuz daha tabii yani. Niye? Bu adam mı şimdi falan diyordu. Tabii tabii o dönemde de işte böyle boy bandlerin hastasıydı. Ben de abimin gazına metal dinliyorum güya. Hani ne kadar anlıyorsam tartışılır tabii ki. Ama bir şekilde ona kaptırmışsın kendini hani çocuk aklınla. Ve onun kavgasını verirdim ya. Müzik mi o boy bandler bilmem ne falan deyip.
Benim New Kids dönemi gibi ya
sürekli
onun işte
tartışması olurdu. Sonra onu da kendimce doğru yola çektiğime kanaat getirdim.
Yani.
Ki yıllarca birlikte müzik yaptık yani kuklada.
Doğru.
Tabii bir de onlar vardı ya. Bak, oo.
Güzel gruptu.
Eyvallah. Ara sıra böyle 2-3 ayda bir tek kaydettiğimiz demoyu açıp dinliyorum.
Sizi ben bir yerde o zamanlar çok muhabbetini etmiştim de ben sizi dinleme sanki şansı yakalamıştım bir yerde diye hep hatırlıyorum ya.
Galiba ya Bursa mı?
Bursa'da.
Şu böyle
Bursa'da.
Olabilir çünkü denk gelmişti.
Evet. Yani 2000'lerin başında çalıyordunuz çünkü evet.
Evet evet. Bursa'da, sizin daha albüm çıkmamıştı abi.
Aynen biz öyle.
Şey muhabbeti yaparken, new metal muhabbeti yaparken. Tam yarışmanın sonrasıydı işte.
Yani Metallica tabii hayatımızı kararttı. Yani şu anlamda söyleyeceğim, siyah getirdi hayatımızı. Yani o hem o Black albümü hem tabii artık siyahlaşmaya... Ya yani kendi arkadaş çevrem, kendimiz öyle olmaya başladık. Bir anda simsiyah giyinir olduk. Tabii o dönem bakış açıları birazcık daha sert. Özellikle Ankara'da, İç Anadolu'da zor da zamanlardı. Yani böyle mimleniyorduk çünkü. Herkes simsiyah geziyor. Benim uzun saçım hiç olmadı ama böyle ayı gibi zincirler. Simsiyah pantolonlar, tişörtler. Mesela Wherever I May Roam diyeceğim çünkü onun... Bir konser tişörtü o zaman çok meşhur olmuştu Ankara'da.
Hatırlıyorum ya.
Bir turne tişörtüydü değil mi? Arkasında sözler mi yazıyor?
Evet.
O tişört...
Öyle hafif titreşen bir yazı fontuyla
evet,
şeyler diye hatırlıyorum.
Evet, o tişört böyle Hayri Plak'tan alıp hepimiz giyip dolaşıyorduk. Bol büyük bedenlerle. Ama tabii yani... Metallica'yı tabii daha sonra daha fazla keşfetmeye başladık. İlk dönemlerini hani biz Metallica'yı Black'ten ibaret sandık hep ama ondan öncesi
fenaydı.
Evet. O hız zamanları, speed zamanlarını falan sonra yakalayınca o zaman ne kadar ayıp ettiğimizi anladık yani. Hani metalci misin, Metallica'cı mısın gibi muhabbetli.
Ne kadar anladığım tartışılır ama işte Killemall'lar, Right Lightning'ler, Master of Puppets'lar falan hani tabii. Injustice for All, hani bunların hepsini Black Album çıkmadan dinleme şansım olmuştu.
Evet.
Ve hani oradan çok sevdiğim şarkılar da vardı. Hatta böyle
Lightning ne acayip albümdü yani.
Uf. Yani hala da aç dinle abi ve tek saniyesinden sıkılmazsın yani. Evet. Hani.
Mesela benim o zaman hayatıma çok fazla Guns N' Roses veya diğer gruplar girmedi. Aslında Guns N' Roses hala eşim duymasın hayatıma girmiş bir grup değil. O zaman yani Metallica'nın...
Seviyor anladığım kadarıyla.
Abi çok büyük hastası. Hatta Guns N' Roses'ın bir derginin kapağında yurt dışında limited edition kapağı olduğu bir dergi var. Hakikaten limited edition. Bunu gitmiş başka bir ülkede bulmuş, almış. Ben onu yanlışlıkla küvetin yanında bir su birikintisinin üstüne koymuştum. Ve
of, yamuk, kıyamet kopmuştur.
Tabii canım, yamuk yumuk şu anda. Bir iki gün konuşmamıştı benimle. Ama şimdi ona böyle kafaladım yani. Diyorum ki bak, bunun yamuk yumuk dalgalı olması daha böyle bunu değerli, unik bir hale getirdi falan diyorum yani. İşte çerçeveleteceğim. Niye küvetin oradaydı hiç sorma, girmeyelim oralara yani. Dergiyi.
Bak ev.
yani
bence de bu konuyu açmamakta fayda var.
Aynen. Şimdi Metallica varken hayatımızda benim tabii o zaman şunu çok iyi hatırlıyorum ve misket oynuyoruz. Bizim kuzenimin evinin arka bahçesinde yemin ediyorum hiç unutmuyorum işte o sahneleri. Misket oynuyoruz. Üst komşumuz kaset çalarını getirdi ve bir kaset koydu. Slayer. Hangi albümünü koyduğunu hatırlamıyorum. Bir çaldı. Allah dedik bu ne ya? Bu ne yani? Bu inanılmaz bir şey. Ben hemen tabii ertesi gün kuzenler biz Hayri Pila tekrar gittik. O zaman işte Rain in Blood'ın olduğu albüm. Sene kaç yine hatırlamıyorum. Ama kasetin iki yüzü de aynıydı. Ve ben kaseti aldım. Dolmuşa bindim. Kaseti açtım. Dolmuşçuya verdim. Abi dedim bunu çalar mısın? Bu ne lan dedi. Abi sen çal. Ne olur dedim. Valla yani dolmuş dolu dolmuş falan.
Dolmuşta.
Tabii tabii yemin ediyorum. Slayer'ı koydu. En öndeyim ben de. Sesini açtı. Herif dinliyor bayağı. Benimle birlikte. Çok iyiymiş dedi. Yemin ediyorum sana ilk yüzü bitirdik. İkinci yüze geçti. İkinci yüzü kasetin aynı başlardı. Aynıydı yani. Oğlum dedi kazıklamışlar seni. İkinci yüzü aynı lan bunun dedi. Abi yok dedim bu kaset. Yani böyle epik bir dolmuş şoförüyle aramda muhabbet de var.
Abi bunu bugün yazsa kesin yaşanmıştır bu derler ya.
Tabii tabii aynen öyle. Tabii.
İnanılmaz hikaye.
Yani
kesin kesin öyle olmuştur kesin
tabii,
ya.
Tabii. Yani Slayer ama Slayer gerçekten ayağımı kaydıran gruplardan bir tanesi. O hız yani o Dave Lombardo'nun soloları bilmem ne. Yıllar sonra Harbiye konserine gidişimiz var. Bak teenage'ken bunu tabii utandığımdan anlatamam ama şimdi insan bir tabii özgüveni kendine geldiği için anlatabileceğin hikayelerden biri de bak şu. Biz üç kuzen Slayer konserine gitmişiz. Ankara'dayız. Hatta okullar falan asılarak trenle gidilmiş bir konser. En önde bekliyoruz. İşte soundcheck yapılıyor. Biz onu bekliyoruz. İçeri giriyoruz. Konser sonrası benim kuzenin gömlek yırtık, gözlük kırık. Manyak tabii en öndeki pogo güruhuna katılmış. Ben çok böyle cesaret edememişim. Biraz daha geride durmuşum. Neyse sonra pena dağıttı babalar. Ve ben penayı alamadım. Gıcık oldum yani. Düşmedi pena bir türlü bana. Abi gittim o zaman Almanca okuyorum. Ben işte Almanya'dan geldim bağırıyorum sırf bu konser için. Nasıl yalan söylüyorum ama. Alacağım ya o penayı.
Herifler de hiç turlamıyorlar Almanya'da çünkü.
Tabii tabii. Ve inandı bana herifler. Dur dedi sana pena. Yemin ediyorum sana pena getireceğiz. Ve bana pena getirip fırlattılar. Ama eşek ben o penayı kaybettim yani. İmzalı pena.
Hadi canım.
Tabii kaybettim. Öyle de bir Ankara'dan İstanbul'a taşınırken bir şekilde kayboldu. Yani çok üzüldüğüm böyle hani merchlerden bir tanesidir. Slayer dinlediğim dönem tabii ayağımı kaydıran başka bir parça da Napalm Death'den I Abstain.
Yani, abi sen ne yaptın?
Evet. Bunu da gurur duyarak söylüyorum. Bak sesim şey oluyor mu? Evet. Toklaştı yani. Hani Napalm Death dinledim oğlum zamanında ben. Yani şey o herifin Open Your Eyes derdi ya şarkıda. O bizi kuzenlerle bitirmişti yani. Bu yine şey olmuştu yani. Bu ne oğlum ya? Ve biz her şeyi...
Utopia Banished galiba albüm değil mi? Bir ara evet, çok olabilir. Dinlerdim.
Allah seni...
Bizimkiler birbirine girdi abi pardon. Kediler.
Open Your Eyes deyince bir şey oldu kedi.
Abi o kadar Slayer bilmem ne konuşursak olacak bu. Bende bir tane tişörtü vardı Napalm dedin. Çok.
Tişört.
Severek giyerdim. Sonra evet evet. Sonra tabii ister istemez yıllar sonra uykuda yatakta giyilen tişört kıvamına dönmüştü. Death Metal Grindcore hikayesine çok derinden girmedim ama mesela Napalm da çok sevdiğim gruplardan biriydi. Carcass çok severdim Carcass. Mesela.
Obituary vardı. Onun tişörtü de benim her of. Yerde giydiğim tişörttü mesela. Onun logoları yani.
Çok acayipti ya. Bu arada dinlemediysen abi aklında olsun. Mitch Harris'in Napalm Death'ten Meat Hook Seat diye bir grubu vardı.
Hayır dinlemedim. Notlarıma alıyorum.
Klibini görmüştüm. Dibim düşmüştü. Sana atarım da zaten bir dinle.
At mutlaka Slayer merak ettim. Çok... Hatta sen onu yazarken bak ben bilmiyordum. Napalm Death yeni albümünü açıklamış. 9 Temmuzlu haber. Haydi bakalım. Parça listesi falan verilmiş.
Yeni albüm. Hala daha yapıyor
yani,
abiler.
Yani yapıyorlar ama açıkçası şunu söyleyeyim. Ben Budapeşte'ye Napalm Death izlemiştim bir festivalde. Yarım saat sonra çıktım. Yani Abi dayanamadım. Çünkü bir ya ben eski melodik yapılarını yeni işlerinde bulamıyorum. Çok artık fazla geliyor bana. Bunu Napalm'de hayranları bozulmasın anlamıyor da olabilirim yeni yaptıkları şeyleri. Ama o eski işler bana daha melodik, daha etkili geliyordu. O konsere dayanamadım yani gerçekten. Çok fazlaydı, çok fazlaydı. Vokal özellikle çok aşırıydı. Ama yeni albüm tabii ki meraklı. Dinleyeceğim.
Metallica, Slayer, Napalm Death.
Sonra iş tabii başka boyutlar oluşuyor. Ve yine ama bu gerçekten dersen ki ayağımı en çok kaydıran grup ve şarkı Korn Blind. Yani
tabii ki.
Bütün müziğe ve bakış açımı her şeyi değiştiren ve aslında manga gibi bir grup bunun içinde olma isteğimi uyandıran grup Korn. Bunu da liseden Çağrı diye bir arkadaşıma borçluyum. Selam olsun ona da. Bizim evde, onu da çok iyi hatırlıyorum. Bizim evde tabii ki yine kaset. Bizim evin bu sefer Ankara'da Keklik Pınarı'ndayız. Oraya getirip al bakayım dinle. Yine aynı. Hep aynı şeyler. Zaten biri getiriyor. Al bakayım dinle oğlum. Bak ne olacak. Blind'ı bir koyduk. Eyvah dedik ya. Yani eyvah dedim. Bu bit, yani bu ne? Hani rap mi? Rap değil. Metal. Heavy metal çok sert. Bir yandan gitar. Hayatımda öyle gitar tonları duymamışım. Gitar gibi değil.
Bas tonu.
Bas tonu ya. İnanılmaz devrim gibi gelmişti bana o zaman. Ki öyledir. Yani bence metal müziği için. Tabii o bir çığır açtı hepimiz için. Ondan sonra hepimiz için heavy metal evrildi. İşte new metal ile tanışmaya başladık. Rap, rapcore'lar, işte Limp Bizkit'ler, şunlar, bunlar, Rage'ler daha çok hayatımızda yer etmeye başladı.
Yer almaya başladı.
Ve bizler de hepimiz o grupları coverlamak istedik. Yani benim solist olmaya karar verdikten sonraki hayalim öyle yani Allah'ım ne olur bir grubum olsa da şu Blind'ı bir söylesem. İşte bir grubum olsa da bir Limp Bizkit cover'ı, Faith işte cover'ı Limp Bizkit'in tarzında bir söyleyebilsem. Hep böyle hayaller yer etmeye başladı ve sonra grup arayışları ve ondan sonra manga. O yüzden
ben de
durum budur yani.
Finale kadar gelmişken bir new metal grubu yok mu diye böyle inceden kıllanmaya başlamıştım ama kapanışın Korn oluşu tabii şahane oldu.
Aynen
ama
öyle.
Öyleydi yani ben ilk Adidas'ı dinledim.
Evet.
O sound zaten klibiyle denk gelmiştim.
Evet.
Ve ya gerçekten hani anlam veremedim o an. Sonra tekrar dinlemek istedim. Gittim albümünü aldım. Bir albümleri daha var bunların dediler. Tamam onu da verin dedim. Çünkü o kadar merak etmiştim ki onun arkasından neler çıkacak diye. Yani hakikaten ondan sonra Korn benim hayatımda çok çok büyük yer edindi. Birkaç kez daha bunun muhabbeti dönmüş de ben Faith No More'la tanışana kadar çok hani çok siyah bir metalciydim. Faith No More açıkçası tabii, böyle tabii birazcık benim bakış açımı değiştiren gruplardan birisi olmuştu ki ilk böyle onların da Real Thing albümlerini falan gördüğümde evet, yani bu ne ya palyaço gibi herifler falan evet, diyordum. Sonra tabii ki ağzımın payını verdiler abi.
Doğru at. İyi söyledin Faith No More'u tabii.
Onlar da çok inanılmaz devrimci bir gruptu müzikal anlamda. Korn'la da zaten hani artık böyle o kendi adıma işin rengi değişmeye başladı. Daha o tona gitmeye başladım. Hala daha çok sevdiğim, sürekli dinlediğim metal işler var ama galiba bizim jenerasyonun işin burasına kaymışlar da büyük yer tutuyor o gruplar. Deftones dinlemeden geçirdiğim bir ay yok sanırım
tabii
yani. Hani.
Yani tabii saysak ya böyle da neler bir sürü grup var. Şimdi sen Deftones diyorsun tabii. Aynen ben
tabii
de
canım,
böyle
bir yani, White Pony 20. yılıymış tabii mesela. Ya işte. Yani geçen ay yani hani ne zaman 20 yıl olmuş da nasıl girmiş hayatımıza falan böyle bir garip hissediyorum kendimi ve hala daha o ilk günkü
heyecanlı
verdiği hissiyatla o şarkıyı evet şarkıyı dinlemek de çok garip geliyor bana. Yani o Knife Party hani herhalde evet 500 kere arka arkaya çalarım yani. Hani evet.
Yani bizde
güzel bir dönemdi.
Turdan mesela konserden otele dönerken veya şehirden kendi şehrimize dönerken son böyle bir senedir bu şarkıları açıyoruz. Toprak çekiyor, müzik çekiyor. Hakikaten böyle bu playlistleri kurcalıyoruz. Doğru gruplara değindim. Faith No More aslında hala dinlediğinde ya içinde bütün grupları da bulabileceğin çok ender bir grup. Yani o zaman her şeyi öngörmüş desen Müneccin gibi bir grup yani. İçinden Muse'u çıkarabilirsin, Deftones'u çıkarabilirsin, her şeyi çıkarabilirsin. Şey güzel oldu mesela, Korn'un işte Limp Bizkit'in bu gibi grupların hani bir Metallica gecesi vardı ya, Metallica'ya saygı gecesi. Orada işte Metallica'nın bu grupları dinleyip kendi şarkılarını şaşkın bir şekilde dinlemeleri mesela beni çok etkilemişti. Çünkü bu grupları da biz işte Metallica, Slayer falan filan hayranlıyken şaşkınlıkla karşılamıştık. İyi ki gerçekten o grupların belki hemen tam çıkışları olmasa da o dönemlerini tanıttık, o heyecanı yakalayabildik diye düşünüyorum. O yüzden kendi neslimizi şanslı görüyorum.
Ben mesela Limp Bizkit'in tek bir şarkısını duymadan gidip kasetini aldım. Sebebi Blue Jean'de onlarla ilgili böyle güzel bir yazı okumamdı. Yani dergiyi aldım, eve geldim, okudum, çıktım, tekrar gittim, kaseti aldım, eve döndüm. Yani hani o anı hiç unutmuyorum mesela. Ve hani galiba hani o özlediğimiz o ayak kaydıran şarkılar veya eski grupların hikayesi orada birazcık devreye giriyor. Yani belki bir 10 yıl sonra bugün bizim o yaşlarda olduğumuz insanlar bu dönemle ilgili böyle şeyler anlatırlar ama sanki anlatamayacaklarmış gibi hissetmek içten içe biraz da.
Öyle de istiyor olabiliriz. Anlatamazsınlar. Galiba. Bizim
en güzeli en bizim elimizdi.
Ama şurada var hani bu gruplar da artık bizim eski yani hepimizin başına geliyor. Bizden de aynı şey isteniyor. Zaman zaman yapıyorsun, zaman zaman yapmıyorsun. Yani bazen o ilk çıkardıkları heyecanı seninle paylaşıp acayip bir şarkı yapıyorlar. Bazen de bir albüm yapıyorlar. Sen ilk dinlediğinde bu ne diyorsun ama bir sene sonra seviyorsun. Yani müzik dinleme şeklimiz, etkilenme şeklimiz de çok evrildi. Bilemiyorum, biz o zaman eski kafalık yapmaktan çekiniyorum ama biz o kasetlerle günler, haftalar geçirdiğimiz için belki daha fazla etkileyip hayatımıza daha fazla yer ediyordu bu gruplar ve o müzikler hayatımızı daha fazla değiştiriyordu. Şimdi gazete sayfası çevirir gibi şarkıları ve grupları çevirdiğimiz için ne kadar yer edebilir ki ve bilemiyorum. Yani
hızlı tüketimin parçası olmuş gibi geliyor da neyse artık bu. Tabii, dipsiz kuyu bu konu.
Aynen yani. İçinden çıkamayacağımız sorular. Bu arada bunları konuşurken Prodigy de aklıma geldi. Yani
Poison'ın klibi falan filan of.
İnanılmaz işler ya.
Voodoo People'ı da böyle sevmiştim de yani o Poison'ı gördüğümde evet, Firestarter'lar evet. Sonrasında.
Deli işlerdi.
Evet, hiç umursamamışım son iki albümlerini. Oturup bu pandemi sürecinde onları dinledim ya. Ben bu albümleri hiç açıp dinlememişim falan dedim. Onlar da mesela çok temiz ve güzel albümlermiş abi bu arada. Son iki albümleri çok
ya,
iyi.
Çok, hani çok iyi albümler. Ya bu arada biz Zeytin'de bir tane Prodigy çalacaktık. Ben şarkıların altyapılarına bakmaya başlamıştım. İnternette de tutorial'lar var. Prodigy şarkıları nasıl yapıldığıyla ilgili. Aslında koymak istesen loop'larını da alıp kesip biçip yerleştirebiliyorsun ama kolaya kaçmayayım diye gidip o tutorial'ları izleyip o loop'ları stüdyoda birazcık cebelleştim. Ve tekrar hayran oldum. Yani o kadar güzel sample'lar yaratmışlar ki o tutorial'ların içinde neyi nereden alıyorlar, nasıl yapıyorlar ona girdiğin zaman of diyorsun. Yani inanılmaz bir iş. Çok tekrar saygı duyuyorsun o dönem yapılan işlere. Özellikle bu elektronik müzik için üretilen yapılan işleri. Hip hop rap için de aynı şey geçerli. O zaman işte plaklardan al bul ya da rock gruplarından al, kes, piçle, efekt koy, yarat. Çok çok saygı duyulacak işler. Şimdi ben bunun eksikliğini biraz çok görüyorum. Yani birazcık daha old school işler duymak istiyorum. Yani eski gruplardan sample'lar alınsın. Birçok eski Anadolu grubumuz var, rock grubumuz var çok eskilerden. Onların sample'larından bu yeni gruplar, yeni çocuklar çok şeyler yapabilirler, yapsınlar. Çünkü şimdiki teknolojiyle bunları yapmak daha rahat, daha erişilebilir. Çok acayip şeyler yapabilirler. Bence yeni nesil çok zeki zaten. Yapacaktır diye de ümit ediyorum. Bu önümüzdeki bir sene içinde böyle işler çok bekliyorum mesela.
Ben mesela sizin Süper Güçlerimiz Var'ı çok sevmiştim.
Sağ olun. Hani o teşekkürler.
Bahsettiğin hissiyatın olduğu şarkılardan biri gibi gelmişti yani. Yani karşılığını buldu mu bulmadı mı o kısmını bilmiyorum ama.
Aslında yerini bulmadı değil, belki de yerini buldu. Şöyle ki konserlerde özellikle bu parçayı seven çok özel bir kitle olduğunu gördük. O yüzden evet, popüler manga şarkıları arasında yerini bulmadı. Ama kendi özel hayranlarını, takipçilerini yarattı diye düşünüyorum. Ya sevindim ama senden duyduğumu, çünkü işte müzik zihnine çok bildiğim böyle arkadaşlarıma, dostlarımdan bunu duymak hoşuma gidiyor. O şarkıyla ilgili de çok mesaj aldığımda mutlu olmuştum. Ama bir dönem içinde yerini bulamamış olması da çok doğal geliyor. Onu da şöyle çok yadırgayamıyorum. Biz öyle çok onu yaptığımızda stüdyoda zaten acayip böyle old school duygularla bir anda heyecanlanıp Yağmur'un bir anda bir sample yaratmasıyla girip kaydedip tamam dedik, hani bu ne olursa olsun çıkarmalıyız diye heyecanla yaptığımız bir parçaydı.
Çok old school yani, girişinden hissediliyor şarkının.
Eyvallah.
Liste acayip. Ben bu arada gene hep unutuyorum ya, her seferinde de uyarıyor beni dinleyenler de. Bu şarkıları liste olarak Spotify'a da ekliyorum. Medrenere hesabından bulabilirsiniz bu bölümde bahsi geçen şarkıları listeli olarak. Arka arkaya görünce enteresan bir liste olacağı gözümde canlanıyor.
Eklektik.
Evet, evet.
Ama böyle abi, hakikaten son... böyle yani.
Bakıyorum da tersten başlandığında birazcık zorlayabilir.
Evet, evet.
Direkt böyle açılışı Aşık Veysel'den yapınca ve o gelişimi görünce de aslında kendi içindeki matematiği de okunuyor gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Var var. Bir...
Şu an okunuyor gibi geliyor.
Var, bir matematiği var.
Sonra ne olmuş lan diyebilirim.
Yani var var. Bir şarkı yaparken en azından bu matematiği, ben kafamda bir yolu var. Onu gösterebilsem herkesi ikna edeceğim yani. Ha bu arada bunların en son olarak da tekrar bir gerçekten Chester'ın ruhunu böyle bir zihnimden geçirip, hani Linkin Park'ın da bu halkanın bir yerinde çok önemli yer ettiğini söylemem lazım yani, bu New Metal zincirinin içinde. O çok üzüldüğüm gruplardan bir tanesi yani.
Evet, çok bayılmadığım gruplardan birisi ama
biliyorum.
Çok da güzel şarkıları olduğunu düşündüğüm gruplardan birisi. Şimdi son bölümde şarkı hafıza diye bir... Heh.
En zor şey işte benim şimdi.
Başlıyorum.
Hadi bakalım.
Sing Your Song zamanı. En çok dinlediğin şarkı.
Uy. 2001-2002. Yani yine bunlardır işte. Korn'lar, Limp Bizkit'ler. O benim o dönemim çünkü.
Yarışmaya hazırlanırken falan bir gaz getirici, hatta belki kayda girmeden önce, çekimlere girmeden önce var mıydı böyle bir motivasyon şarkısı ya, gibi bir şey?
Yine Korn'dan bir şarkıdır eminim. Hatta yine Blind Fan olabilir yani.
Tamam. Ankara yıllarında Sakarya günlerine eşlik eden.
Daha zormuş bu sorular ya. Sakarya günleri bizim yine Limon günlerimiz. Yani hep o yüzden benzer gruplar, benzer isimler çıkar. Ama ben hadi Ankara'dan bizi ilk sahneye çıkaran gruba da bir selam olsun diye Metropolis diyeyim. Ve hatta Metropolis'ten de Her Cennet diyeyim. Onların o Her Cennet şarkısını da sonra kendi solo albümde nacizane coverlamıştım. Çünkü biz hani Metropolis dedim. Biz hani Metropolis, İzmarit, John Doe gibi grupların sıralarında müziğimizi büyütmüş adamlarız, o yüzden.
Peki Ankara'dan İstanbul'a ilk taşındığın tüm grup üyeleriyle aynı evi paylaştığın günler.
Ya o dönem bizim Cem çok elektronik müzik sever, tamam mı? Bizim basçı Cem. O yüzden o dönem böyle bilirim, birazcık fazla elektronik müzik dinlemiş olabilirim. İsim bir grup ismi aklıma gelemiyor. Hakikaten gelemiyor.
İlk albüm çıkmadan önce umudunu kaybetmek gibi bir durum söz konusu olduysa o anlarda sana eşlik eden şarkı.
Çok zor bu sorular ya. Hiç adamı değilmişim bu sorular. Hiç adamı değilmişim bu soruların yani. Cevap diyemeyeceğim. Buran çok yırtık olacak bu bölümünün bu kısmı.
Peki bir kadın çizeceksin patladığında.
Herhalde bir tek onu dinliyorduk. Bütün kanallarda o vardı. Biz de böyle Ankaralı bebeler olarak elimizde kumanda. Aha bu kanalda da var.
Tamam, ekliyorum buraya bir kadın çizeceksin ama.
Ekle.
Peki Eurovision sonrası?
Lena dermişim değil mi? Lena'nın şarkısını dinliyor. Birinci olan. Cevap veremiyorum oğlum. Üzgünüm. Batırdım seni bu bölümde. Yok yani.
Peki tamam.
Dur şöyle söyleyebilirim. Şarkı ismi veremesem de Erevizyon döneminde hem öncesinde hem sonrasında yoğun bir şekilde Türk sanat müziği dinliyordum ve işte çok çok fazla Türk sanat müziğinin içine girmiştim. Nedeni de hem Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde o sıralar okumamdı. Hem de o evet hem de işte Şehri Hüzün, Hüzün Şehri İstanbul modunda geziyordum. O yüzden çok fazla Türk sanat müziğinin içine girdiğim bir dönemdi.
Okay, ben oradan bir tane koyarım. Senden teyit koy, alıp.
Niyazi Sayın, Necdet. Koy koy koyabilirsin.
Tamam. Unplugged Festival hazırlıkları yaptığın dönemde.
Yani bu arada senle bu podcast yayınına girmeden hemen önce Dark'ı tekrar izliyordum. Şimdi nereden nereye bağlayacağım bak. Çünkü o dönem aslında çok fazla dinlediğim isimlerden biri Agnes Obel. Herhalde böyle okunuyordur diye tahmin ediyorum. Bir de vurguladım Obel diye. Ben daha önce, çok daha önce keşfetmiştim ama şimdi Unplugged falan yapıyoruz ya. O zaman tabii ki daha soft gruplar dinliyorum. Bir de o zaman olursa hani uluslararası bir isim getirirsek kimleri getiririz diye. Şimdi Dark'ı tabii ikinci sezonunda hiçbir şey anlamayıp, üçüncü sezonla hiç başlayamayan biri olduğum için şimdi 1-2-3'ü tekrar baştan izliyoruz. Ve fark ettim ki Agnes Obel'in şarkıları var Dark'ta. Ben o zaman onu fark etmemiştim. Hani bir yandan da sevindim. O yüzden o dönem hem Trespassers William diye bir grup çok dinliyordum. Bir de Agnes. Onları çok dinliyordum. Daha soft müzikler yani.
Spesifik olarak bir şarkıları var mı?
Riverside var. Riverside. Agnes Obel Riverside. Oh bir tane söyledim be.
Terk edildiğinde en çok dinlediğin şarkı.
Terk edildim. Terk edildiğinde. Yani lise günlerime, üniversite günlerime falan dönmem lazım.
Dönebiliriz. Cevap. Abi, senin için sakıncası yoksa.
Üniversite günde.
Kişiye özel değil de belki ne bileyim terk edilme marşı veya terk edilmekle ilişkilendirdiğim bir şarkı da olabilir.
Bu. Var, var. Terk edilmekle ilgili ilişkilendirdiğim grup şeydir. Evet, çok güzel hatırladım. Cranberries.
Aa, hangi şarkı? Evet.
Hangi şarkı bilmiyorum. All to My Family olabilir, Promises olabilir. Çok emin değilim ama... Cranberries'in özellikle Zombie'nin olduğu albüm işte komple beni böyle alıp o zamanlara çok götürüyor. Yani bunalım zamanlarıma çok götürüyor.
Uzun yolda arka arkaya dinlemeyi sevdiğin şarkı?
A Perfect Circle çok dinlemeyi seviyorum uzun yollarda ya. Ve The Elephant son albümlerin evet. Yani The Elephant albümünden herhangi bir parça olabilir. En son albümlerinden. Eat The Elephant.
Tamamdır. Artık bitiriyorum senin için bu işkenceyi. Az kaldı.
Rica ederim. Sana işkence, soru. Bana değil.
Birbiriyle paralel iki dönemle ilgili. Biri ilk baba olduğunda, ikincisi de ikinci kez baba olduğunda en çok dinlediğin şarkılar.
Bak yine çok alakasız olacak. İlk baba olduğumda en çok Yunanca parçalar dinliyordum. Evet niye bilmiyorum. Yani o sırada da böyle herhalde Bodrum'a gitmiştik. Kaldığımız evin de böyle adaları görüyordu o ev. Çok etkilenmiştim. İşte Yunanca coverlar yazıyordum o sıra ki sol albüme işte İstemem Söz Sevmeni de bir Yunanca parçanın coverı aslında. O yüzden çok fazla Yunanca parça dinliyordum. İstemem Söz Sevmeni'nin orijinal hali olabilir. Bak şarkı ismi veremiyorum kusura bakma. Ya da Pix Lux diye bir Yunan grubu vardır. Çok baba bir gruptur. Yani hani buranın MFÖ'sü neyse Yunanistan'ın da MFÖ'sü Pix Lux'tır. T-A-N-I diye yazınca çıkan parçaları var. Manga da coverladı o parçayı. O dönem onu çok dinlemiş olabilirim tekrardan.
İkinci kez baba oluşunda?
Hiç hatırlamıyorum. Evde yokum yani.
Bunu duymaz umarım.
Hiç yani. Hafızamda yok.
Okey. Son sorum. Dün en çok dinlediğin şarkı.
Dün?
Evet.
Aa. Dün en çok dinlediğim şarkı, aslında en çok dinlediğim grup Coldplay. Ondan da Coldplay Daddy diyelim.
Okey. Şahane bölüm oldu abi. Çok sağ ol. Böyle ya, belli bir dönemi de 3 aşağı 5 yukarı hep paralel farklı şehirlerde, sonra aynı şehirde, ki ben sizin o 5'inizin bir arada yaşadığı eve de ziyarete gelmiştim.
Aa, bak onu hatırlamıyorum. Beşiktaş'taki
şeydeki, eve. Dikiltaş'taki.
Aa, süpermiş.
Acayip keyif aldım. Zor oldu bir araya gelişimiz. Senin de yoğunluğun vardı. Benim sonra bir ara yoğunluğum oldu, bir şey oldu. Şükür kavuşturana diyelim. İyi ki katıldın. Çok çok teşekkürler.
Vallahi Eren'im, ben de memnun oldum. Evet, benden de kaynaklandı. Bir şeyler oldu. Şu bu. Ben seni en son vapurda gördüğümü hatırlıyorum niyeyse. Ondan sonra hiç yüz yüze karşılaştık mı? Hani hep haberleştik ama.
Kaç sene umarım oldu ya. Evet, hep arada konuştuk ettik.
Evet, arada konuştuk ettik ama galiba en son yüz yüze bir vapurda karşılaştığımızı hatırlıyorum. Atmıyorsam. Bir zihnim bana oynar.
Yok, bir ayaküstü konuşmuştuk yine. Kadıköy, evet, Madiköy geliş gidişlerinden, evet, birinde.
Aynen. Daha çok böyle yüz yüze muhabbetler açıldığı zaman bunu tekrarlamak dileğiyle. Güzeldi,
evet,
benim
telafi
için.
Telafi etmek gerek. Özleşmişiz.
Aynen, aynen. Müzik konuşmak her zaman beynimizi tazeliyor. İyi hissettiriyor hepimizi. O yüzden bu podcastleri yapman da bir dinleyici adına teşekkür ederim.
Eyvallah.
Sürçülisan ettiysem, yanlış bir şeyler söylediysem seyirciler affetsin beni. Bazen hatırlayamıyoruz. Çok zaman, çok yaşlanmışız yahu. Çok zaman geçmiş.
Abi bu ara bu yaş grubundan kimle bir araya gelsem aynı muhabbet dönüyor ya.
Değil mi? Yaş, ya seviyor muyuz da hoşumuza mı gidiyor bir yaşlı? Ben demezdim galiba, ya galiba, böyle yaşlanmışız falan. Yani değiliz de aslında. Niye kendimizi bir otribe soktuk ya? Genciz be abi biz daha. Genciz ya. Vallahi tamam, bir daha etmiyorum bu muhabbeti ya. Kapatalım.
Tamamdır. Anlayın. Böyle kapatıyoruz.
Böyle kapatalım.